Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayındaki gecikme için çok özür dilerim. Birazdan anlatacağım ama aşağıdan şu 3 noktanın yanından periskop izleyicileri bir yayını paylaşsınlar da herkes çağırsınlar. Biliyorum panik oldunuz. Ne oldu, ne bitti, yine mi patladık falan diye ama yok öyle bir şey değil. Şu anda görüyorsunuz muhtemelen yayında kameranın kalitesinde bir değişiklik var. Yayının çok daha iyi bir görüntüyle geliyor olması lazım size. Kamerayı yeniledik. Bunun için şu anda demin buralardaydı gördüm. Sevgili Timur Akkurt'a çok teşekkür ediyorum. Timur yayınımızın sponsoru oldu. Sağ olsun kamerayla birlikte. Çok daha böyle farklı güzel bir görüntümüz var ama her türlü yenilik maalesef kullanılan bütün programlarda tekrar tekrar yeni düzenlemelere ihtiyaç gösteriyor. Onları yaptım. Onların da eşlenmesi bir parça zaman alıyor. Çok özür diliyorum o yüzden hepinizden. Ama hafta sonu çalışmama rağmen pek çoğunuz da şahit olduğunuz öyle deneme yayınlarının içine pat diye atlayanlar oldu. Hayırdır darbe mi oldu diyenler oldu. Nereden çıktı yayınlar falan filan diye. Onların tamamı oldu, tamamı yapıldı. Şimdi yayına burasından gireceğiz. Umarım bundan sonrası için de bir sıkıntı olmaz ve devam edebiliriz. Sevgili Timur'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kamerayı o tedarik etti çünkü yayının iyiliği için. Şimdi bugün yayının konusu şu. Cumartesi ve pazar günü aralıksız olarak beni mesaj bombardımanına tuttunuz hepiniz. Mail atanlar oldu, Twitter üzerinden, Facebook sayfası üzerinden, her yerden, tanıyan tanımayan her yerden, hiç alakası olmayan o kadar acayip yerlerden mesela Portekiz'den mesaj geldi mesela. Ya ne oluyor Ünsal Bey, doğru mu falan diye. Olan hikaye şu. Takvim gazetesi kapanıyor. Aslında bu hani şaşırtıcı bir şey değil ve bizim için çok da önemli bir şey değil. Sakın şimdi kimse şuradan bir duyar kasmaya falan çalışmasın. Bir sürü arkadaşımız işsiz. Ya geçeceksin kardeşim. Takvim gazetesinin, sadece takvim gazetesine çalışan, bak tekrar söylüyorum, takvim gazetesinin sadece takvim gazetesine çalışan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Onlardan bir tanesi CNN Türk'ün gediklisi, abuk sabuk konuşmak dışında hiçbir şey yapmayan temsilcisi. Belki iki tane foto muhabiri var, bir tane foto muhabiri vardır. Onun dışında zaten sabah grubunun içinde var olanlardan konserve olarak çıkartılan bir gazeteden başlıyoruz. Bir, bahsediyoruz bir. İki, gazete A'sından Z'sine kadar yalan. Burada size 5,5 sene boyunca sürekli her gün ispat ettim bunu. Her gün, her yeni gün yalan yazıyor, yalan fotoğraf koyuyor, yalan analiz yapıyor. Haber diye sunduğu şeylerin tamamı hikaye, tamamı uydurma. Ayrıca yalanı yüzüne vurulduğu zaman hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Utanmazlık hakim. Yerden göğe kadar utanmazlık hakim. Bütün bunlar varken hiç kimse kusura bakmasın, ben oturup takvime falan üzülebilecek durumda değilim. Onu bir geçelim. Ama burada önemli olan takvim değil zaten. Takvim son raporlara göre, son verilere göre, neden bunu konuşuyoruz lütfen dikkatli anlayın. Yoksa gerçekten takvimin sallanacak bir yönü yok. Bana ne takvimden ya? Bu kadar saçma sapan bir şey. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama son raporlara göre, basın ilan kurumu raporlarına göre 93 bin tirajlı bir gazeteden bahsediyoruz. 93 bin. Sorum şu. 93 bin tiraj alan bir gazete. Bu yayını izleyenler arasında gazetecilik yapanlar da var. Bilenler de var bu işi. 93 bin tiraj alan bir gazete. Hele hele takvim gibi çalışıyorsa. Yani kendine ait bir şey yoksa. Konserve haber, sabah için yapılanlardan, A Haber için uydurulanlardan, tamamen uzmandan. Bunlardan kullanıyorsa. 93 bin tirajlı bir gazete yaşar mı, yaşamaz mı? 2. Kâr eder mi, etmez mi? Bu iki sorunun cevabı da evet. Niye batıyor o zaman gazete? Niye kapatıyorsun ki? Ticari bir işletme açısından bakarken niye kapatasın ki? Para kazanıyorsun. Uydur kaydır saçma sapan bir şey yapıyorsun. Ve onun için de insanları satın aldığını iddia ediyorsun. Doğru mu? Satın alıyorsa, gazete malın satılıyorsa, bırak gazeteyi. Domatesin satılıyorsa ve domates uygun koşullarda sana iyi getiri sağlıyorsa niye kapatırsın? Ben size söyleyeyim, hiçbir işe yaramıyor. Ve söylenen o tiraj rakamı tamamen uydurma. Cumhuriyet Gazetesi'nin çok uzunca bir süredir oturduğu, Sözcü'yü ayrı bir yerde tutuyorum. O çünkü hani Türkiye'de tirajı en fazla olan gazete. Sözcü'yü ayrı bir yerde tutuyorum ama mesela Cumhuriyet Gazetesi neredeyse takvimin bahsettiğimiz tirajının yarısına oturarak hayatını sağlıyor. Bir gün çok daha ağır koşullarda sağlıyor. Üstüne üstlük bu bahsettiğim iki gazetede basın ilan kurumu tarafından her hafta cezalandırılıyor. Reklam alması engelleniyor. Ya buna rağmen ayakta duruyor. Kardeşim bak, hiçbir şekilde saklayabileceğin bir durum yok ortada. Yalan söylüyorsun. Alenen, net bir şekilde kabuksuz, kemiksiz yalan söylüyorsun. O zaman burada yayının başlığında gördüğün hikaye ve o fotoğraf. Fotoğrafı Mersin Belediyesi kullanmıştı. Ben hafta sonu sosyal medyadan onlardan aldım. Ellerine sağlık diyeyim. Yani bana ait fotoğraf değil. O yüzden aklını onlar kimden kullandılar bilmiyorum ama sonuçta benim kaynağım o. Onların aldığı o fotoğrafta ve benim kullandığım fotoğrafta görüldüğü gibi bu medya bitti, yenisini takmak gerekiyor oraya. Çünkü bahsettiğimiz medya tam da o işe yarıyor. Birileri çuvalladıktan sonra, öyle toparlayalım, onu silmeye yarıyor sadece. İnsanın elini alıp okuyacağı bir şey yok ki. İçinde sağlık köşesi yalan, olduğu gibi uydurma. Burada 5,5 senedir dalga geçiyoruz. Takvim olduğu için değil, size her sabah bunu okuma gerekeceğim. Türkiye'de medya bu durumda demek, biliyorsunuz. Yayına yeni katılanlar da öğrenmişlerdir artık. Bitti. Onlara verilebilecek bir para yok, bir mama yok artık. Önceden bu iktidarın nimetleri hepsine yetiyordu. Bakın, bir kez daha söylüyorum. 2 yıldır anlatıyorum, anlatmaktan da yılmayacağım. Bütün bunların, bu mamanın kesilmesinin temel gerekçesi İstanbul'da yerel seçimlerin kaybedilmesi. Şimdi içinizden biri diyebilir ki, ya ne İstanbul'muş be birader, koskoca iktidarı salladı. Evet, onun için anlattım orada bu kadar. Bu kadar uzun süre bunun için anlattım. O mama kesildiği andan itibaren iktidarın ana arterleri düştü. Bitti artık. Para yok çünkü. Saçma sapan gerekçelerle milyarlarca lira rantın döndüğü bir kentten milyarlarca lira oluk oluk akıtılıyordu bu kuruluşlara. Sadece ona değil ki, bir sürü çakma derneğe, vakıfa, uydurulmuş kuruma, sivil toplum örgütü olarak çalışan yerlere, think tank olarak, bakın böyle söylendiği zaman daha seksi oluyor, insanların daha çok hoşuna gidiyor. Think tank, düşünce kuruluşu, bağımsız. Bak güzel kardeşim, bunların tamamı uydurma. Bunların tamamı kaynak kullanmak üzere çıkartıldı ortaya. Hiçbirinin, yani ne düşünecek kim var ki, neyi düşünecek? Adamın kafası basmıyor. Kafası basmayan 8 insanı bir araya getirdiğin zaman düşünce kuruluşu olmuyor. Aynı takozluk devam ediyor içeride. Gazeteler de bundan bağımsız değil ki. Çıkan gazetelere bakın. Mesela hafta sonu boyunca acayip sallandı ortalık, acayip titredi. Hafta sonu bir partinin genel başkan yardımcısı, 2 gazeteci öldüresiye dövüldü. Ve hafta sonu yaşadığımız bu rezaletin, sıkıntının ardından akıllarda kalan tek şey şu. Ahmet Davutoğlu'nun söylediği, Levent buralardan bilmiyorum ama sevgili Levent Üzümcü'nün söylediği, gerçekten sağlıklı değil bu insanlar. Siyasal İslamcı bakışının sağlıkla uzak yakın alakası yok. Bütün bunları Erdoğan'ın etrafının sarılmış olmasına, 28 Şubat vesayetçilerinin yanında konumlanmış olmasına bağladı. Ortada yaşanan şey bu değil ki. Bir partinin genel başkan yardımcısı dövülüyor. Şoförü silah çekmese belki döve döve öldürecekler, belki ateş edecekler, bilmiyorsunuz. O insanlardan bir grubu yakalanıyor, ifadesi alınıyor, muhtemelen bir de çay ikram ediliyor, yollanıyor. Ya bu ülkede bunlar yaşanırken birileri çıkıp bunu Erdoğan'ın etrafının sarılmasına bağlıyor. Birileri çıkıp yazı yazıyor. Tuğrul Türkeş'ten bahsediyorum. Diyor ki Tuğrul Türkeş, azgın milliyetçiliğin sonu geliyor. Azgın milliyetçilik mi? Vallahi kusura bakmayın ama arkadaşlar, hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Şu yayını izleyenler arasında en çok acıdığım, çok ciddi söylüyorum, acıyorum. En çok acıdığım ülkücüler. Vallahi billahi, sizin hayat çok zor birader. Çok zor. Genel başkanı bir yandan sallayıp duruyor. Hani kavramı olduğu gibi yere yapıştırdı. Seversin sevmezsin ama sonuçta Türkiye'de 60 senedir var olan bir kavramdan bahsediyoruz. Siyasal kimliği olan bir kavramdan. Genel başkanı ayrı, genel başkan yardımcıları ayrı. Üstüne üstlük partinin asıl kurucusunun oğlu, şu anda AKP Ankara milletvekili olan kişi, apayrı bir yerden bambaşka tanımlar yapıyor. Vallahi siz kendinizi nereye ait hissediyorsunuz bilmiyorum. Ama şunu görünce insanın şunu diyesi geliyor gerçekten. Ya ne saçma bir şey kardeşim bu. Ne pespaye bir şey ya. Azgın milliyetçilik. Ve bunu Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik İşbirliği Vakfı'nın resmi sitesinde yayınlıyor. İsmini bir daha söyleyeyim mi? Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı. TÜDEV'in resmi sitesinde yayınlıyor. Diyor ki azgın milliyetçilik 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya ve Türkiye'deki gelişmeler üzerine. Yani bu yaşanan sadece azgın milliyetçilik mi? Bir partinin genel başkan yardımcısıyla iki gazetecinin dövülmesi. Bu mu yani? Özür dilerim, bir gazeteci bir avukat dövülmesi. Gerçekten bu azgın milliyetçilik mi? Eğer öyle tanımlayacaksak Türk Ceza Kanunu içinde de buna ayrı bir hüküm grubu açmak gerekiyor. Değil mi? Ama herkes bunu söyleyen de bildiği gibi. Gerçi onun söylediğine çok takılmamak da lazım. Sonuçta hani daha önce yakalanan MİT tırlarının içindeki silahların Türkmenlere gitmediğine de televizyon ekranında vallahi billahi de yemin etmişti, değil mi? O yüzden çok sallamayalım, boş verin onu. Ama sonuçta kendi kimliğinin önde olduğu bir gerçeklikten bahsediyoruz. Tuğrul Türkeş ya söyleyen. Alparslan Türkeş'in oğlu. Ve diyor ki bunu yapanlar azgın milliyetçiler. Öbürküler cici milliyetçi onlar. Vallahi yani hayatınız çok zor. Kendinize bir konum bulun, bir yer bulun artık. Geçin oraya bence. Ama daha acıklısı var arkadaşlar. Bütün bunlar yaşanırken iktidar temsilcilerinin tamamı halktan acayip koptuklarını, artık bunu halktan kopuk değiliz, değiliz diyebilecekleri bir medyalarının olmadığını da çok iyi biliyorlar. Nereden biliyoruz? Aşılama başladı Türkiye Cumhuriyeti'nde. Aşılama başladı Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bak bu cümleyi önemseyin. Bizim elimizde 3 milyon doz Çin aşısı Sinovac var COVID-19 için. Doğru mu? Bize söylenen bu en azından. Bunun içinde bir aşılama başladı. Aşılamanın nereden gelip nereye gittiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da dahil olmak üzere bir sürü insan aşılandı. AKP'nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyelerinin aşılandığı söylendi. Üstelik bizatihi Erdoğan söyledi bunu. Bu kez öyle demek istemedi, daire başkanlığı çalıştı. Mahir Ünal dedi ki MKYK içinde bir grup doktor ve sağlık çalışanı olanlar aşılandı. O kadar yani. Bak ben bu söze inanmıyorum. Bir daha söylüyorum, ben bu söze inanmıyorum. Ama bunu araştıracak medya yok Türkiye'de. Ve şimdi bunun araştırılmasını engelleyen medya takır takır çöküyor. Takvim Gazetesi'nin kapanmasını küçümsemeyin. Yarın bunun devamı gelecek. Yayının başında söylediğimi bir kez daha söylüyorum size. Bir gideriniz yok. Kendinize ait 5 kuruş harcamanız yok. Büyük bir kuruluşun içinde zaten oluşturulan, şöyle düşünün. Bir ev var, zaten yemek hazırlanıyor. Siz kenarda masanın kenarına ilişmiş bir tabak çorba içiyorsunuz sadece oradan. Siz gerçekten dokunur musunuz onlara? Hayır. Eğer o çorbanın kaynama ihtimali devam ediyorsa, ama ısrarla ve iddiayla söylüyorum, o çorba kaynamıyor. Bitti artık. Kimseye dağıtılacak tek kuruş mama yok. Yok öyle bir hikaye. Şimdi takır takır kuruluşları kapatmaya başlıyorlar. Niye? Bu yalanların savunulur hali kalmadı ki. AKP'nin MKYK'sı içinde, tabii Çağdaş Bey'in söylediği İbrahim Karagül boşa istifa etmedi. İbrahim Karagül atıldı, istifa etmedi. Çünkü o da aynı şekilde. Yeni Şafak da aynı durumda şu anda. Hiçbirini diğerinden farklı saymayın. Sabah dahil olmak üzere. Tamamı A Haber, ATV tamamı. Geçen hafta, hafta sonu yapılan şu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin toplantısında verilen ödülleri bu gözle okuyun. RTGD'nin bugünkü yönetim kurulu üyeleri gerçekten gazetecilik adına utanç verici insanlar. Ödülleri sadece kuyruğu dik tutmaya çalışan bir medya grubuna bu yüzden verdiler işte. Ama bu büyük kuruluşlarda dahil olmak üzere düşmelerinin bir tane gerekçesi var: ekonomik sıkıntı. Artık halkın yaşadığı ekonomik sıkıntı saklanabilecek durumda değil. Türkiye'de kış meyve ve sebzesinin, hani salı günü grup toplantısı yapan bir parti lideri gibi konuşmak istemiyorum ama bunu herkes gördüğü için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'de kış meyve ve sebzelerinin asgari ücretle yaşayan, bakın asgari geçim düzeyinde demiyorum, asgari ücretle yaşayan, yani günlük 39 lira iş yeri kapatılmış evine gelen değil, onun iki katı ücret alan bir insanda dahil olmak üzere yaşaması mümkün değil. Bugünün kış meyve ve sebzesini alarak yaşaması mümkün değil. Çoluğundan çocuğundan bahsetmiyorum ya, tek başına. Mümkün değil. Bunun saklanabilir bir yönü kaldı mı? Hayır. Bundan sonra ne olabileceğine bakmaya çalışalım biz. Çünkü artık bu gidiş tamamen kartların birbirinin üstüne devrildiği gidiş. Artık yıkılıyor. Ama iktidar medyasıyla birlikte çöküyor. Bu azımsanacak bir şey değil. Çünkü medya iktidarın yalanlarının savunulabilirliğini sağlıyordu bugüne kadar. Şimdi onu sağlayabilecek kimse yok. Medyanın yazarının çizerinin güvensizliğinden bahsetmiyorum. Onlar zaten televizyon ekranında bir 10 dakika izlediğin zaman görüyorsun. Diyorsun ki ha, bu sesi veriyor bu zaten, ben bunun nesini izleyeyim? Tahta bu. Ama öyle değil. O kuruluşlar, o yalanların üretilebildiği kuruluşlar da kapanıyor ardı ardına. Ve bundan sonra da kapanacak. Çünkü bu ekonomik kriz ısrarla görülmek istenmeyen, anlatılmak istenmeyen, insanlar gördüğü zaman arızaya geçilerek hayır denilen, bağırılan, çağrılan hikaye ısrarla herkesin gözünün önünde yaşanmaya başladı artık. Bu kapanan kuruluşlar boşa değil. Türkiye'de enflasyonla ilgili siz istediğiniz rakamı açıklayın. İşsizlikle ilgili istediğinizi söyleyin. Sanayi üretim endeksinin ne kadar arttığını, 3. çeyrekte %6.7 büyüdüğünüzü söyleyin. İnsanlar dokunduğu anda ceplerine bunun yalan olduğunu anlıyorlar. Ve bu yalanı söylemekte ısrar ettiğiniz için iktidar kendi kendini yıkmaya başladı artık. Önce bağlı kuruluşlarından başladı hikaye. Gazeteler, televizyonlar, ardından bunlar gelecek. Bu kaçınılmaz. Biz bu örneği daha önce yaşadık çünkü. Türkiye'de bunun tecrübe edildiği bir dönem var. Böyle büyük bir şaşa içinde yaşamış ve kendi içine doğru sönen bir yıldız gibi bitmiş bir parti var. Adı ANAP. Biz bugün AKP açısından aynı şeyi yaşıyoruz. AKP'nin tek farkı toplumun kodlarına daha çok işlemek üzere medyasının etkin olması. O gün ANAP'ın yoktu. Sadece ANAP'la iyi geçinen medya kuruluşları vardı. Oysa AKP'nin hep söylediğim gibi kendi ürettiği, kendi oluşturduğu ve kendisi açısından onurlu bir yere tırnak içinde koyduğu, insanlara da biat etme zorunluluğu getirdiği bir medyası var. Şu anda onu kaybediyor. 24 TV'yi açıp izleyen var mı içinizde? Bakın, bu yayını izleyen AKP'lilere de soruyorum özellikle. Sakın yanlış anlamayın. O televizyon izlenir, bu televizyon izlemek değil, izlenmez değil dediğim. Birebir tespit yapacağız şimdi. 24 TV'yi açıp ya ne yapıyor bu adamlar diye izleyen var mı içinizde? A Haber'den gerçekten ekonomi notu alan, ekonomi tüyosu alan var mı içinizde? Açık yüreklilikle soruyorum ya. Açık yüreklilikle soruyorum size. Bunlardan herhangi birini izliyor musunuz? Ama geçen hafta daha torbayla ödül kazandı bu televizyonlar. O Rıza'nın üretiminde yer alan televizyonları şakşaklayarak göstermeye çalışan bir de gazeteler vardı. Şimdi gazeteler düşmeye başladı, televizyonlar kapanmaya başladı. Aynı zamanda bu iktidarın sallanması anlamına geliyor. Yaşananları bu kadar yüksek sesle bağırıp çağırmayı bir de bu yönden değerlendirin lütfen. Yaşanan saldırıları bu yönden değerlendirin. Yani normal siyasal düzlem içindeki bir ülkede siyasetin gerçekten bilen, düşünen, siyaset üzerine kafa yoran insanlar arasında yapıldığını söyleyebildiğiniz bir ülkede Semih Yalçın gibi bir siyasetçinin siyasette var olabilmesi mümkün mü sizce? Ama Türkiye'de mümkün. Mahir Ünal gibi bir siyasetçinin üstelik parti adına söz söyleyebilecek statüde var olabilmesi mümkün mü? Sadece Kahramanmaraşlıların, ona oy veren Kahramanmaraşlıların şunu söylemesi gerekmiyor mu? Ya kardeşim, bu adam söylediğinin 180 derece tersini yaptı 8 saat içinde. Tur attı ya. Ama var. Çünkü bu tamamen seçmenden bağımsız bir düzlem. Anlatıldığı gibi bu insanlar seçmenler tarafından oluşturulup yaşatılıp getirilmiyor bir noktaya. Bu insanlar orada biri tek seçici olarak seçip oturtuyor. Ama artık bu insanların anlatabilecekleri bir şey kalmadı. Ondan sonrası şiddet. Yani Semih Yalçın'ın sözleriyle bu hareketin delisi çoktur diyorsanız eğer siz, o zaman siz şiddeti olumluyorsunuz. Hiç kimse Semih Yalçın falan savunmasın kimse. Siz şiddeti olumluyorsunuz. Hiç sağa sola çevirmeyin. Siz şiddeti olumluyorsunuz. Deli onlar ya. Ama unutmayın, bazıları tarafından bugün Erdoğan'ın çevresindekiler kötü, vesayetçiler sardı diyen insan geçmişte de IŞİD'i bir grup öfkeli çocuk olarak tanımlamıştı. Nasıl yapacağız o zaman Semih Bey? Sizin deliler, yani sizin tabirinizle deliler istedikleri gibi at mı oynatacaklar? Ya o delilerden biri silah çekip iki kişi indirirse ne olacak? Böyle mi diyeceksiniz yine? Ya bu hareketin delisi çok ya. Vallahi ya ne yap? Söylüyoruz ama işte aman. Böyle mi olacak? Siyaset artık bu düzeyde, düzeysizlikte. Siyaset tamamen bu düzeysizlikte. Ama bu gördüğünüz şey yaşanan basit bir gazete kapanması falan değil. Öyle düşünen çok büyük hata yapar. Şu anda gümbür gümbür giden bir iktidar unsurlarını kaybetmeye başladı. Üstelik bunlar öyle unsurlar ki toplumda özellikle okuyan yazan kesimin değil ama oyuyla iktidarın varlığını devam ettiren, hani bazı iktidar sözcülerinin eğitim düzeyi düştükçe oyumuz artıyor dediği grup var ya, o kitleye hitap eden grup. Yani iktidar açısından baktığınızda vazgeçilmesi mümkün olmayan gruptan vazgeçmek zorundalar artık. Çünkü taşınabilir bir yük değil. Çünkü verilecek tek kuruş kalmadı. Bitti o hikaye. Artık o para dönmüyor. Ve bir kez daha söylüyorum, İstanbul'la başladı her şey. O yüzden bu kadar büyük arzı yapılıyor. O yüzden bu kadar büyük yalanlar üretiliyor. Bir ekmek büfesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor. Açılmasın, yapılmasın isteniyor. Çünkü İstanbul'da eğer bu rızanın üretimi devam edecek olursa, yani insanla bir dakika kardeşim bana ne, yemişim senin iktidarını, ben aldığım hizmete bakarım. Dışarıda 2 liraya satılan ekmeği ben 1 liraya alıyor muyum? Alıyorum. Evime kadar geliyor mu, sokağıma kadar ekmek geliyor, yemişim senin hayatını dediği anda bugünün iktidarının sürme şansı yok. Bugünün iktidarının küçük ortağının yaşama şansı yok. Yok. Bitti artık o hikayeler. Sadece basit bir gazete kapanması olarak bakmayın lütfen buna. Yaşananın değerini bilin ve o fotoğraftaki tuvalet kağıdını küçümsemeyin. Bugüne kadar pislik temizlemek dışında, pisliği nereden temizlediğini de çok iyi biliyoruz. Pislik temizlemek dışında hiçbir işe yaramayan iktidar medyası patır patır dökülüyor artık. Ve bu medya bittikten sonra oraya yenisini takabilmek için ekonomik bir güç lazım. Ama bugünün iktidarının artık öyle bir ekonomik gücü yok. 18 senenin sonunda gelinen yer burası. Üretilen insan grubu bu, fikir hiç yok ve o fikrin arkasında onu besleyebilecek düşünceye falan sahip değil kimse. Şimdi iktidarın yıkılışı medyanın üzerinden başladı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı birazcık maceralı başladık, kusura bakmayın. Yayınla ilgili böyle ufak bir sıkıntı yaşadık ama sanırım çözüldü. Sanırım bir sıkıntımız yok. Her şey yolunda gibi görünüyor en azından şu anda. Sonrası için de öyle olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya benimle başladığınız için, bu sabah benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, buraya geldiğiniz için. Biz hayata aynı yerden bakan insanlar değiliz. Doğrudur ama hep söylüyorum ya, biz aynı ülkeyi seviyoruz ve sevdiğimiz ülke hepimiz için çok büyük bir zemin. Gerçekten çok çok çok büyük bir zemin. Öyle büyük bir zemin ki bütün farklılıklarımızdan vazgeçmemizi sağlıyor bizim. Baktığımız zaman evet, birbirimizle aynı değiliz. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, ne bileyim engellerimiz, engelsizliklerimiz, hepsi farklı, bunları biliyoruz. Ama ya biz birlikte yaşamak istiyoruz diyoruz ya, işte tek gerekçesi bu. Çünkü konuşarak, birbirimizden korkmadan konuşarak ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşarak birlikte yaşamanın güzelliğini biliyoruz biz. 5,5 senedir de yapıyoruz. Bundan sonrasında da yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun bilmiyorum, bana bir gösterir misin diyenler için patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? O düğme sadece YouTube'da değil, ünsalunlu.com.tr adresinde de var. Onu tıklayın. Sadece bir mail adresi yazarak yapacaksınız bunu. 5 kuruş para harcamayacaksınız ama bugünün medya düzenine mahkum değilim ben demiş olacaksınız. Şu anda yayını 1938 kişi eş zamanlı izliyor. Ama yayının beğeni sayısı 790. Lütfen YouTube'da üşenmeyin. Şu yukarı doğru baş parmak işareti, beğen tuşunu ne olur tıklayın. Bu kadar zor değil ya. Bu kadarını yapabilirsiniz en azından. Gerçekten bu kadarını yapabilirsiniz. Lütfen yapın. Çünkü bunu yaptığınız zaman YouTube bu videoları başkalarına da tavsiye edecek. Önerilen videolar arasına girecek. Bu daha çok insan bizlerle birlikte olacak. Daha çok insanla oturup konuşabileceğiz demek. Az şey midir sizce? Yapın lütfen. Buna üşenmeyin. Her seferinde hatırlatmaya gerek yok ya. Çok zor bir şey değil bu çünkü. Ama neden yapılmıyor derseniz, vallahi ben de cevabı yok. Bilmiyorum. Siz biliyorsunuzdur belki. Abone ol düğmesinin hemen yanında küçücük ama küçücük bir zil var. O zilin anlamı da şu. Eğer onu tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan önce size haber gelecek. Bir de bütün bunların dışında katıl diye bir düğme var. Katıl tuşu da isterseniz kullanabileceğiniz bir tuş. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj. Eğer isterseniz kullanın. aylık küçük katkılarla bu yayını destekleyebilmeniz için. Ama bütün bunların ötesinde ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atarak da katkı iletmenin başka yollarını sorabilirsiniz. Ben de size bir maille yanıt veririm. Ama her şeyin çok çok çok üzerinde bu yayına verebileceğiniz en büyük katkı burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftaya başladık, canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da gelirsiniz. Hayatımızı orada paylaşmaya devam ederiz. Ben de ölmezse akılırsam burada olurum. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün. Çok güzel, çok sağlıklı, bolluk bereket içinde yüzünüzün hep güldüğü, ağız tadınızın, sağlığınızın hep yerinde olduğu şahane, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.